Başka bir podcast'a hoş geldiniz. Amos Film Kulübü'nün 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Ümidan Akyel. Bu bölümü özel gerekçelerden ötürü ne yazık ki tek başıma çekmek zorunda kalacağım. Şimdiden sözcü lisan ettiysek affola, sizlerden özür diliyoruz. Bazı organizasyonla alakalı sıkıntılardan ötürü bir sonraki bölümde inşallah Furkan'la yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hafta sizler için seçtiğimiz film 1987 yapımı Muhsin Bey filmi. Yavuz Turgul'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film. Aynı zamanda Uğur Yücel'in ilk defa başrolleri Şener Şen'le paylaşıyor. İlk defa rol aldığı bir film. Keza Selmin Hürmeriç tiyatrodan ilk defa yine sinemaya transfer oldu bu film aracılığıyla. Osman Cavcı'nın yine ilk filmi. Aynı zamanda Yavuz Turgul'la Şener Şen'in ilişkisini başlatan, o uzun soluklu işbirliğini başlatan da ilk film olması hasebiyle zaten hali hazırda sinema tarihimizde mühim bir yere sahip. Atilla Özdemiroğlu'nun müziklerini yaptığı bu muazzam film yapım sürecinde ve dağıtım sürecinde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıyor tahmin edileceği üzere. Zira 1987 senesi sinemamızın zaten 70'lerden itibaren televizyonun yaygınlaşmasıyla baş aşağı gittiği döneme tekabül ediyor. Sinemadaki başarısızlığa mukabil Antalya'da film festivalinde bilhassa ödülle boğuluyor hakikaten film. Çok ciddi bir itibar görüyoruz. Çok ciddi bir biçimde taltif ediliyor. Akabinde San Sebastian Film Festivali'nde İspanya'da jüri özel ödülünü alıyor. Daha sonrasında video dağıtımında, video kaset dağıtımında popülaritesini tekrar arttırıyor. Ciddi anlamda kült bir filme dönüşüyor. Peki filmin şöyle bir kabaca özetini yapacak olursak burada ne oluyor, neler anlatılıyor diye. Filmde Ali Nazik isimli bir karakter var. Yavuz Uğur Yücel'in canlandırdığı köyden kente geliyor ve kendisine dayısının tavsiyesi üzerine, özür dilerim amcasının tavsiyesi üzerine Bitlis Alman asker arkadaşı Şener Şen'in canlandırdığı Muhsin Bey karakterine ulaşıyor ve türkücü olmak istediğini, ondan yardım istediğini söylüyor. Şener Şen ise, yani Muhsin Bey ise bir müzik yapımcısı. Fakat Ali Nazik'in arzu ettiği şekilde arabesk türde yapımlara karşı klasiği muhafaza etmek isteyen, Türk sanat musikisini, halk musikisini muhafaza etmek isteyen bir kişilik. Netice itibariyle Ali Nazik onu ikna ediyor ve birlikte bir yola çıkarak Ali Nazik'e kaset yapmaya çalışıyorlar. Bu yolculuğun Şener Şen açısından, Muhsin Bey açısından ehemmiyeti kötü gidişata, hali hazırdaki başarısızlıklarına ve kaybetmeye yüz tutmuş yapımcı kimliğini kurtarmaya yönelik son bir hamle olarak görülebilir. Aynı zamanda bu Muhsin Bey özelinde yenilini ve ehemmiyetini kaybetmekte olan Beyoğlu ve tabii buna bağlı olarak ona ithaf edilen ne kadar kültürel öge varsa hepsinin yok oluşuna karşı son bir hamle olarak da görülebilir. Bundan sonra filme dair bazı düşüncelerimizden bahsedeceğim. Fakat burada anlatacaklarımız film hakkında bilgiler içermekte. Dolayısıyla arzu eden dinleyicilerimiz sürprizi kaçar diye kaygıları varsa eğer şuradan itibaren dinlememelerinden acizane tavsiye edeceğiz. Yoksa daha sonra hikayeyi hem şöyle bir etraflıca anlatıp dinleyip daha doğrusu ondan sonra izlemek istiyorsanız tabii ki her zaman için dinlemenizi bizden acizane tavsiye ederiz. Keza filmi izledikten sonra da dönüp tekrar bu kısımdan itibaren arzu ederseniz dinleyebilirsiniz. Muhsin Bey başarısız bir yapımcı. O kadar ki elindeki ne var ne yoksa kaybediyor. Bürosunu kaybediyor. Bir kahvehanede kendisine büro kurup orada işletme yapmaya çalışıyor. Trajik, hatta yer yer trajikomik bir karakter. Ali Nazik ise hem uyanık hem kurnaz. Fakat bir yandan da bir gariban da aynı zamanda. Çünkü şarkıcı olmak istediği ya da türkücü olmak istediği söylediğinde ailesi başta olmak üzere herkes tarafından ötelenen, küçümsenen birisi. 70'lerde malumunuz köyden kente göçüşün çok daha bilinen, çok daha etkili biçimde olduğu, şehirleşmenin arttığı yıllar. Bu yıllarda da haliyle şehirlerimizde çok büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Kimisi bunun zaman içerisinde bir çeşit lümpenliğe evrildiğini ve bunun bir hakim kültür olduğunu söylerken, kimileri ise başta arabesk olmak üzere yeni bir kültürün, yeni bir sentezin oluştuğunu söylüyor. Arabeskin kendisini sevenler kadar arabeski alt kültür olarak ya da bir aşağı kültür olarak görenler de çok. Bu zaman içerisinde dönüşüm ana akım olduğu ve hala hazırda da bilhassa Müslüm Gürses'in ahir ömründe kabul gördü ve onu küçümseyen çevreler nezdinde de yüksek sanat seviyesine geldi. Belki de alternatifi olan diğer sanat türleri, başta pop müzik olmak üzere, o kadar aşağıya indi ki eskiden küçümsenen ona göre çok daha kıymetli o hale geldi. Bu böyle de bakılabilir aslında istenirse. Ali Nazik'e her tarafı kebapçıya boğdunuz gibi bir tepkisi vardı mesela orada Muhsin Bey'in. Burada ilk akla mesela 80'li yıllarda bilhassa hem İstanbul'da ama özellikle de Ege illerinde, İzmir'de başta olmak üzere her yerde köşe başlarında açılan lahmacunculara, kebapçılara karşı gösterilen tepki akla geliyor. Bu tepkinin tabii ki belli bir ölçüde makul karşılanabilir ancak bu tepki makul karşılanabilir ancak başka türde olan herhangi bir yeme içme biçimine karşı da aynı cinsle bir tepki gösterilir miydi bilmek zor açıkçası. Dönüp baktığınız zaman bugün de hemen her farklı ülkenin mutfağının bir biçimde kendisine bu coğrafyada yer bulabildiğini, tabii ki yine lahmacuncu ve kebapçıların da bu yarışı, bu savaşı kazandığını görebiliyoruz. Dolayısıyla burada karşı olunan şeyin de aslında yabancı olmaklığıyla değil de aşağı olmaklığıyla karşı olunduğunu görebiliyoruz. Muhsin Bey son çabasını işte bu kendine has gördüğü, hayırlı gördüğü değerleri kurtarmaya çalışırken bir yandan da Ali Nazik karakteri şahsında diyelim, bu değerlere karşı ya da bu değerleri bozabileceği düşünülen fakat yükselmekte olan bir değeri dönüştürme vazifesini üstlenmiş. Gel gelelim kendisi beceriksiz olan bir karakter. Ali Nazik'i kurtarmaya çalışıyor. Ali Nazik'i alıp bir biçimde onu müzik piyasasına sokmaya çalışıyor. Fakat filmin neticesinde de gördüğümüz üzere başına gelen birçok farklı hadiseden sonra kendisi başarısız oluyor fakat Ali Nazik istediği gibi iyi bir arabeskçi olup sahnelerde yerini alabiliyor. Burada yan karakterlere tekrar bir bakmak gerekiyor. Mesela Erdinç Üstün'ün canlandırdığı Biraz Nurettin karakteri var. O dönemlerde bir biçimde hem de mafyoz tabii bir kişilik filmde de bir biçimde İstanbul'a yerleşmiş Karadenizli ailelerin içerisinde böyle işte mafyatik ilişkileri olan ki daha sonrasında bilirsiniz Kurtlar Vadisi gibi çeşitli dizilerde La Ziya gibi tiplemelerde de görülen. Aynı zamanda da birkaç hatta orada gazino işleten birisi olarak görünüyor mesela. Bu ayrı bir tipoloji. Bir yandan bakıyorsunuz işte orada Selmin Hürmez için canlandırdığı bir Sevda karakteri var. Aynı zamanda Muhsin Bey'in kendisine beslediği bir muhabbeti de film boyunca takip edebiliyoruz. Öyle ki çok kötü sesi olmasına rağmen sanat musikisi icra ettiği için Muhsin Bey'in şahsi çabalarıyla bir gazinoda mesela sahne alabilen birisi. Şimdi bu karakterin de aynı zamanda sadece sevilen o özlenen yahut Muhsin Bey'in şahsında kıymet verdiği değerleri temsil ettiği için aslında beceriksiz dahi olsa sesi çok kötü bile olsa bu yüzden hani Muhsin Bey'in yine kanatlarını geldiği ve bir biçimde korumaya çalıştığı ve hatta aşık olma sebebini de size benzetiyorum diyerek eski bir başka sanatçıya atıf yapmasından da anlaşılacağı üzere geçmişteki kıymet verdiği, kıymetli bulduğu sanat musikisi sanatçılarına benzediği için açıkçası Sevda Hanım'a üzerine kol kanat giriyor ve ona muhabbet besliyor denebilir. Ali Nazik dediğimiz gibi aynı zamanda çok kurnaz bir karakter. Kurnazlığı diye tabir edilen biçimde bir kurnazlık. Netice itibariyle de bu tüm hikayenin, tüm çatışmanın, mücadelenin kazananı olarak görülüyor. Öte yandan Osman Cavcı'nın karakteri ki kendi ismiyle taşıyor Osman. Bir yandan köşeyi dönmeye çalışıyor. Çünkü işte 6 aylık dükkan kirasını mesela at yarışına yatırıp batırabilecek şekilde bir bu işe bağlı diyelim ya da böyle bir bağımlılığı var. Öte yandan ama Muhsin Bey'e de bir sadakati de söz konusu. İki arada bir derede bir tip diyebiliriz. Efendim öte yandan Muhsin Bey'in tabii ki kendisi bahsettiğimiz gibi çok beceriksiz, elinden açıkçası çok da bir şey gelmeyen fakat bir yandan da temsil ettiği o yüksek değerleri hayatında yaşatmaya ve yaşamaya çalışan birisi. Bu haliyle de çok ciddi bir saygı görüyor. Etrafındakiler her ne kadar maddi beceriksizliğini küçümsese dahi şahsına, karakterine yönelik muhabbetine, saygısını göstermekten imtina etmiyorlar. Filmin çekim süreciyle alakalı yine ilginç bir bilgidir. Yavuz Turgul bu filmi çekmek istediği zaman, o zamanlar Şener Şen çok fazla Ertem İlmez'le çalıştığı için Ertem Bey'den ricacı oldum diyor. O da müsaade etti ve böylece hani Şener Şen bu filmde oynayabildi. İlk işbirlikleri olmuş. Halihazırda işte hikayenin kendisi zaten hoşuna gidiyor. Fakat bu filmin, projenin hani kendisine yönelik sonradan yazılması, dönüştürülmesi gibi bir konu da var. Yazılan bir senaryoya uyumdan öte, ona göre yani bu filmin başlarında Şener Şen oynayacak öncesiyle senaryonun uyarlanması söz konusu. Atilla Özdemiroğlu'nun yazdığı müziklerde mesela bestelediği, özür dilerim, filmin bu karakterine uygun bir biçimde mesela bilhassa yapılmış. Yani bir yandan Türk sanat müziği esintileri var. Öte yandan işte o dönemin biraz da tabii frankofon etkisini de görebiliyor tınılarda. Ama bir uyumsuzluk yani söz konusu değil. Aksine filmi tamamlayıcı bir etkisi var. Turgul'la Şener Şen'in tabii bir anlamda Uğur Yücel'in, sonra Eşkıya'da da malum bir değiş tokuş söz konusu tabii. Uğur Yücel bu sefer İstanbullu şehirli olan, Şener Şen kırsaldan gelen karakter Eşkıya'da. Tematik olarak benzerlikse açıkçası farklı bir trajedi, farklı bir zamanı kaçırma, kaybetme hali olarak ilk akla gelen yine Yavuz Turgul'da Şener Şen'in işbirliğinin olduğu aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Ki Ben Deniz'in açıkçası daha çok beğendiği bir filmdir. Muhsin Bey her ne kadar çok iyi bir film olsa da öyle zannediyorum ki aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni ondan bir tık daha iyi bir filmdir. Şöyle bir fark var. Burada Muhsin Bey evet bir kaybeden ama kaybettiği ya da mücadele ettiği karşısındaki değişen toplum yapısı, değişen şehir ve buna bağlı olarak tabii ki oyunun kurallarının değişmesi. Bunun karşısında kaybediyor. Fakat bunu yaparken, mücadelesini sürdürürken ayakları sağlam yere basarak ve kendinden taviz vermeyerek olduğu gibi kalarak bunu yapmaya çalışıyor. Fakat beceremiyor, kaybediyor. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni ise şu anlamda açıkçası farklı. Oradaki başrol oyuncusu ya da başrolümüz Şener Şen'in canlandırdığı Haşmet Asilkan isimli yönetmen, eskiden filmin isminden de anlaşılacağı üzere aşk filmleri çeken bir isimken toplumsal gerçekçi filmler çekmeye yöneliyor ve istiyor ki efendim bana saygı duyulsun, hürmet gösterilsin, bu yaptığım işlerle ileride böyle anılayım diyor. Fakat beceremiyor, eline yüzüne bulaştırıyor. İşte efendim sakal bırakıp boynuna fular takmakla entelektüel olduğu zehabına kapılıyor. Bir fark var işte burada, birisinde ki bunu devam filmi olarak da aslında bir anlamda düşünebiliriz. Her ne kadar iki film arasında hiçbir bağlantı olmasa da 87 yapımı Muhsin Bey'de, Muhsin Bey sanat dünyasının, müzik piyasasının bir parçası olarak bu piyasanın, bu düzenin değişmesine karşı bir mücadele veriyor ve buna karşı kaybediyorken aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeninde 1990 senesi 3 yıl sonra Muhsin Bey'den, burada da Haşmet Asilkan karakteri kendisini yine dönüştürmeye, değiştirmeye çalışan birisi, fakat bunu yaparken ya da şöyle diyelim, yine mevcut sistemde var olmaya çalışan birisi, fakat bunu yaparken değerlerinden ve kendisine taviz vererek, kendini dönüştürmeye çalışarak ve bunu da eline yüzüne bulaştırarak yapan birisi. Muhsin Bey ne kadar ayakları yere basan ve ödün vermeyen bir idealistse, Haşmet Asilkan da o kadar zayıf ve beceriksiz bir opportunist diyebiliriz. Bu anlamda böyle bir kıyas yapılabilir. Malumunuz üçleme yapmayı seviyoruz. Buradan bir üçüncü film acaba çıkarmak istesek hangisi olurdu diye düşünülürse, öyle zannediyorum ki Eşkıya filmi bu üçlemenin üçüncüsü olabilirdi. Her ne kadar aralarında ortak tema olarak sadece söyleyebileceğimiz şey zamanın değişmesi ve zamanı kaçırma olsa gerek, ki Eşkıya 96 senesinde yapılmıştı. En önemli tarafı öyle zannediyorum ki Türk sinema izleyicisini tekrar sinemaya çekebilmeyi başarmış ya da kitlesel olarak bunu yapabilmeyi başarmış ilk Türk filmi denebilir uzun bir aradan sonra. Burada nasıl Muhsin Bey müzik piyasası konusunda zamanın ruhunu kaçırmışsa, Haşmet Asilkan nasıl ki sinemada bunu yapmışsa, öte yandan Eşkıya'da da işte eşkıyalık dediğimiz müessesenin zamanının geçtiği halde bu müesseseyi bir biçimde devam ettirmeye çalışan bir karakter oynuyor. Burada da Şener Şen hali hazırda. Böyle bir benzetme böyle bir lineer olmayan bir hikaye kurgusu ya da sürekliliğinden bahsedebiliriz belki ya da çok zorlama olabilir. Evet, Muhsin Bey filmi hakkında söyleyeceklerimiz kabaca bunlar. Köyden kente göç, eski kentliğin dönüşümü ve yitirilen bir kıymete ağıt olarak görülebilir. Lümpen kültür bugün de halihazırda dönüşümün, değişimin bir türlü bitmediği, şehirleşmemizin henüz oturamadığı malumunuz. Çok geç biz şehirleşmeye başladık çünkü çok geç sanayileştik. İngilizlerin o malum sözü vardır ya, işte bir centilmen yaratmak ya da biz centilmen oluşturmak en az 3 nesil gerektirir diye. Öyle zannediyorum ki bu şehirleşme ya da şehir kültürünün oturması da asgari 3 nesle muhtaç olacak. Bu zamanın, bu dönüşümün zirve yaptığı diyelim dönemden 80'lerin sonundan bir film Muhsin Bey. Türk sinemasının o döneme kadarki öyle zannediyorum ki en rafine filmlerinden birisi. Bugün dahi hala daha kıymetini muhafaza etmekte. Elbette hem bütçeden ötürü olsa gerek hem de o dönemki yapım tekniklerinden ötürü bazı noktalarda acaba farklı bir şey yapılabilir miydi, düşünülebilir miydi diye soruyor insan kendisine. Fakat Yavuz Turgul'un reklamcı geçmişinin olması, ki bir önceki bölümde de söz konusu olmuştu, reklamcılık sektörünün Türk sinemasındaki dönüşümü ya da teknik olarak etkisi. Burada da kendini hissedilir biçimde gösteriyor. Buna rağmen öyle zannediyorum ki tüm eksiğiyle fazlasıyla Muhsin Bey kesinlikle izlemeye değer, gelecek nesillere aktarmaya değer bir film. Umulur ki siz de bu filmi beğenirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başkanım Podcast'a abone olmayı, Amos Bülten'e amos.media adresinden katılmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.